Ayrım 15. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 242. Ölü güvercinler ülkesi. Ezu! Ezu! Su istedi sandım. Ağlarken su diye bağırdı sandım. Seslendim ötekilere. Su getirin. Çabuk. Su. Kalabalığın arasından merdiven boşluğuna su koşturdular. Bardağı uzattım ona, tuttum alsın diye. Birden elini tersiyle vuruverdi. Bardak duvara çarptı, paramparça oldu su. Merdivenlerde oturmuş bana bakıyordu. Bana bakarken ben de başka birilerini, bir karanlığı görüyordu galiba. Bağırdı, sesi paramparça. İstemem, biz iyiyiz çok şükür. Siz devletimize iyi bakın, ona bir şey olmasın. Siz devletimize iyi bakın. Raquel yüzüme, yüzlerimize baktı ve bağırdı. Kızı Sera ağlayarak yıkıldı yanına merdivenlere. Raquel sardı onu kollarıyla. Ezu, Ezu. Tek gövde sarsıldılar orada. Merdiven boşluğundaki kalabalık sessiz ağladı. Raquel kaldırıp yüzünü kızının yüzünden bağırdı. Tek tek gözlerini gezdirip üzerimizde. Devletimiz çok temizdi. Daha da temizlendi şimdi. Oğlu Arat, tıpkı Hrant gibi, erkek yüzü ağlarken geriye babası ölmüş bir çocuğun yüzü kalana dek küçülüyordu. Of, of! Kapının önünde, kendi kollarını sardı kendine. Göğsünde bir yara açılmış gibi tuttu elini kalbinde. Merdivenlere kapanıp çığlık atan Sera'nın sesi jilet gibi kayıyordu sessizlikte. Raquel, onun çığlıklarını eliyle tutmaya çalışırken elleri kesiliyor ve bağırıyordu. Artık kanınız daha mı temiz oldu? Sera yüzünü mermer merdivenden kaldırdı. Babamı verin bana, babamı. Raquel döndü bana. Orada, önünde duran her kimse ona döndü. Kısıldı sesi bağırırken. Biz size güvendik de kaldık bu ülkede. Size güvendik. Böyle mi olacaktı? Yüzüm parçalandı sandım. Düşsün yüzüm diye önüme eğdim başımı. Baktım, ayakkabımda kan. Arkadaşımın kanı. Suçum gövdeme sığmadı. Hrant kapıda kendi kanına kapanmış yerde yatıyordu. Hepimiz merdiven boşluğundaydık. Ayakkabılarımıza bakıyorduk. 19 Ocak 2007 saat 14.50. Agos gazetesindeki toplantı bitti ve gazetenin genel yayın yönetmeni yazar Hrant Dink odasına geçti. Cep telefonu çaldı. Konuştu ve telefonu kapattı. Alelacele kimseye bir şey söylemeden, cep telefonunu ve paltosunu almadan aşağıya koştu. Dışarı adımını atar atmaz gazete binasının önünde saat 15'te kafasının arkasından giren 3 adet 7.65 mm kurşunla vuruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre kirli sakallı, beyaz bereli genç bir adam silahını ateşledikten sonra "Ermeni'yi öldürdüm" diye bağırdı. İfadelere göre Hrant Dink'in son sözleri "Yapma oğlum, dur" olmuştu. Televizyonlar canlı yayına geçtiler. Muhabirlerinden bazıları ağlıyordu. Biriken kalabalık bir süre sonra ağlamaktan başka bir şey yapmak gerektiğine karar verdi. Aydınlar, gazeteciler ve Hrant'ın arkadaşlarından oluşan bir grup eylem kararı aldı. Televizyonların gün içinde yaptıkları sadece birkaç saatlik anonstan sonra akşam saatlerinde gazete önünde 8.000 kişi toplanmıştı. Yağmur yağıyordu. Kalabalık ağlayarak ve bağırarak Türkiye'yi derinden sarsacak o sloganı buldu. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Herkes ne olduğunu tam bilmediği birçok duyguyu çok derin bir acı içinde eriterek evine döndü. Cenaze töreninin birkaç gün sonra 23 Ocak'ta yapılmasına karar verildi. Televizyonlar durmadan Hrant'ı gösteriyordu. Canlı yayında ana haber bülteninin sunucusu yüzünde acı bir gülümseme kendini tutamıyor, yükseltiyor sesini. Sayın Kerinç siz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hrant'ı Türk'le hakaret etme suçundan dolayı ihbar edip TCK 301 ile cezalandırılmasını talep eden avukat Kemal Kerinç'iz. Birçok kanalda üzüntüsünü anlatıyor ama bu cinayeti Ermenilerin de işlemiş olabileceğini ima ediyor durmadan. Hrant'ın o güne dek pek yayınlanmayan bütün konuşmaları kerelerce yayınlanıyor. Gazeteler hükümetin yaptığı klişe açıklamalarla dalga geçiyor. Gazetelerde, televizyonlarda Hrant'ın yerde yatan fotoğrafı ve ayakkabısının altındaki delik. Sokaklarda insanlar, Hrant'ı hiç tanımayanlar, hayatlarında bir kez olsun Agos gazetesini görmemiş olanlar o günlerde bazı şeyleri öğrenmeye başlıyor. Bu adam memleketini çok seviyordu. Baksana nasıl ağlıyor ülkem derken. Bu adam iyi bir adamdı. Bak bak, çoluğuna çocuğuna sevenlerine bak. Adamın öldüğünde ayakkabısının altı delikti. Demek ki söyledikleri için kimseden para almıyordu. Demek ki inandığı bir şeyi savunuyordu bu adam. Bu adam yargılandığı davada haksız yere mahkum edilmişti. Adam Türk'ün kanı zehirli dememiş ki. Ermenilerin Türk nefretine zehirli demiş. Bu adam Türk'le hakaret etmemişti. Nasıl da sesi titriyor, ben birlikte yaşadığım insanlara nasıl hakaret ederim derken. Bu adam birileri bir çocuğa öldürtmüştü. Gördün mü televizyondaki çocuğu? İstihbaratla emniyetle ilişkisi varmış. Hrant'ın yaşarken anlattığı her şeyi o öldüğünde dinlemeye başlamışlardı. Televizyonlarda ölmeden önce yazdığı son yazı durmadan yayınlanıyordu. Hrant aldığı ölüm tehditlerinden bahsediyor ve yazıyı şöyle bitiriyordu. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce. 10 Ocak 2007 Agos. Bu yazının yayınlandığı günlerde gazetelerde ve televizyonlarda onu biz öldürdük çünkü onu koruyamadık demeye başlamıştı insanlar. Onu biz öldürmemiştik ama Türkiye adlı bu muammada düşünen, konuşan adamları, kadınları yok eden güçlerin karşısında durmaya da belli ki gücümüz yetmiyordu. İstanbul'un ortasında gündüz gözüyle göz göre göre yenilmiştik. Bunun öfkesi, bunun ezikliğiydi yaşanan. Kitlesel bir yas tutuluyordu. Bu yas, bu yasın ürettiği cümleler, sloganlar daha sonra Türkiye'de ciddi bir yarılmaya neden oldu. Hrant Dink öldükten sonra Türkiye'nin bir yarası açıldı ve ülkenin kalbinden hiç beklenmedik bir cerahat akmaya başladı. 100 bin kişi Hrant'ın vurulduğu binanın önüne yürümeye başladığında 23 Ocak 2007 sabahıydı. Türkiye'nin yarasının kabuğu o gün kalkıyordu. Kalabalık Agos gazetesinin bulunduğu Sebat binasının önüne yöneliyor, derin bir sessizlik. Hrant'ın eşi Raquel Dink bir otobüsün üzerinden mikrofonla Hrant'ı uğurlamaya gelenlere sesleniyor. Bu konuşma Türkiye'nin siyasi tarihine geçiyor. Raquel'in söylediği şu cümleler ertesi günlerde çok konuşuluyor. Yaşı kaç olursa olsun, 17 veya 27, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim. Hrant'ın maskeleri. Maskelerin göz deliklerinden bakan insanlar. 100 bin insan Hrant'ın maskelerini takmış, bakmaya dayanamıyorum, bağırıyorlar. Hepimiz Hrant'ız. Kim bu insanlar? Ne hissediyorlar? Birkaç gün önceye kadar çoğu ne Hrant'ı tanıyordu ne de yazdıklarından, söylediklerinden haberdardı. Onu bu kadar insanın desteklediğini Hrant biliyor muydu? Nasıl bilsin? Kimse konuşmuyordu ki. Neyin yasını tutuyorlar bu insanlar? Hiç tanımadıkları bir adamın ölümünün mü? Yoksa Ermenimizi koruyamamanın kahrı mı bu? Sadece konuşmak isteyen ve bu ülkeyi çok seven adamların hala öldürülmesinin acısı mı? Ölü güvercinler ülkesinde yaşamaktan yorgun herkes. Öfkeliydiler. Hrant'ı öldürebilen bir Türkiye'de yaşamaya, bu Türkiye'nin onlara çektirdiklerine öfkeliydiler. Bunu bir türlü değiştirememeye, bunun ezikliğine öfkeliydiler. Öyle bir büyük ve memlekete dair bir acı ki bu. Belki de tıpkı benim hissettiğim gibi Raquel bağırdığında kendileri ölmek istiyorlar Hrant yerine. Bu yüzden bağırıyorlar. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Yani gelin bizi de öldürün. Kalabalıklar böyle hatırlıyor belki. Yeni bir ölümle eski ölümlere dönüyor ve ölümün durdurulamayan çarkına kahroluyor Hrant'ın gidişiyle. Sadece Ermenilerin ölümüne değil, Türklerin, Kürtlerin, Süryanilerin, solcu çocukların hepsinin ölümüne. Bu ülkenin ölümden kurulmuş olmasına kahroluyor bu insanlar. Peki Türk kim şimdi? Bu insanların omuzları neden bu kadar düşük? Ölüleri sırtlarında taşıdıkları için. Hrant'ın ölüsüyle birlikte ölüp gitmiş bütün çocukların acıları. Unutmaya çalıştıkları bir acı yeniden, yeni kurşunlarla hatırlatıldığı için. Öldüren Türk'ten yoruldukları için, ölülerle birlikte öldürenleri de sırtlarında taşıdıkları için omuzları düşük bu insanların. Türk bunlar işte. Viyana kapılarına dayanan şiş kebap ve bıyık, Turkish Delight ve kilim, Kürtleri döven ve Ermenileri öldüren Türk bunlar işte. O, Türk'ün içine tıkıştırılmaktan bıkmış Türkler bunlar. Hepsi ne kadar yorgun Türk olmaktan. Ölümden o kadar bitkin ki ölmek istiyor artık hepsi. O yüzden bağırıyorlar. Hepimiz Hrant'ız. Hepimiz Ermeniyiz. Hrant'ın dediği gibi zehirli kan aksın istiyorlar onlar da. Aksın gitsin ve öldürmeyen insanlarla öldürülmeden yaşayalım istiyorlar. Öldüren Türkler olarak değil, ölüsüne ağlayan, ağlayabilen Türkler olmak istiyorlar artık. Kendileri gibi olmak istiyorlar. kanlı geçmiş bitsin, kansız bir gelecek kurulsun istiyorlar. Geçmiş tekrar edilmesin, geçsin gitsin ve Türk'ü rahat bıraksın istiyorlar artık. Ermenisini öldüren Türklerle aynı Türklüğü paylaşmak istemiyorlar. Kürt'ü, yeterince Türk olmayan Türk'ü öldürenlerle aynı ülkede yaşamak istemiyorlar. 1915. Bir kadın olmalı orada, benim yaşlarımda. Van'da, Malatya'da ya da Sivas'ta bir sürü erkek ve bir sürü kadın olmalı aslında. Komşuları giderken, götürülürken durup benim gibi bakmış, yılmış. Şimdi benim hissettiğim gibi hissetmiş bir kadın olmalı. Agavni Hanım'la Hovhannes Bey, çocukları Efronya ile Agop'u alıp giderken, onların evlerine başkaları yerleşirken tiksintiyle bakan, insanlığın bu alçak çarkına nasıl çomak sokacağını bilemeyen birileri olmalı. Onlar utanmış olmalı komşularını koruyamadıkları için. Tıpkı bizim gibi güçsüz hissedip vahşet karşısında kahrolmuş olmalılar. Vardılar, oradaydılar. Ağladılar tıpkı bizim gibi, Hrant'a ağladığımız gibi. Böyleydiler, bizim gibi. Ama başka bir hikaye yazıldı. Onlar değil, belki de iyiler hep azınlıktaydı. Bu yüzden biz, bize anlatılan hikaye yüzünden, tıpkı bizim gibilerin bir zamanlar bu toprakta yaşadığını, bizim güvercinleri kurtarmak isteyenlerin soyundan geldiğimizi bilemedik. Biz, komşusunu, kardeşini korumak isterken ölmeyi göze alan, Hrant'ın ardından yürüyen, bu insanlara benzeyen insanların hikayelerini hiç öğrenmedik. Sonra Türkler de öldürüldü, Müslümanlar. Ama ölülerin üzeri başka ölülerle örtülmüyor. Birinin ölümü diğerinin ölümünü temizlemiyor tarihten. Hayaletler hepimizin üzerinde geziyor. Omuzlarımız bu yüzden bu kadar düşük. Çünkü hayaletleri gözyaşlarıyla yıkayıp avutmadıkça yeni hayaletleri çağırıyor sesleri. Konuşup yasımızı birleştirmedikçe bu toprak yaşayanlardan çok öfkeli hayaletlere ait oluyor. Yeter mi? Biz desek çok üzgünüz, giden gelmiyor. Şimdi desek ki kusura bakmayın Hrant'ı koruyamadık desek ve diğer çocukları da. Kendi ölülerimizden de özür dilesek. Sizin ölülerinizi başkalarının ölülerini örtmek için kullandık. Bağışlayın desek. Hep birlikte huzur içinde yatın artık desek. Ne olur. Hayaletler bıraksa peşimizi huzur bulsak. Akşam oluyor ve herkes tek tek insanların taşıyamayacağı kadar büyük bir geçmiş ve bugün yüküyle evine dönüyor. Herkes ağrının derinliğini kendi derinine bakarak anlıyor. Her birimizin kendine ve ülkesine dair muhayyelesi bir kez daha çatlıyor. Ağrımız yıkılıyor üzerimize. O çocukları görüyorum. Erivan'daki kırlangıç yuvasının altındaki müzede bir duvar boyunca dizilmiş, bu taraftan bana bakan eski çocukları. Tek tek yüzlerini görüyorum. Uzun uzun bakıyorum yüzlerine rüyamda. Kırlık bir yerdeler. Sular akıyor. Hrant hep giydiği kadife fitilli takım elbisesiyle elleri ceplerinde tam ortalarında duruyor. Rakel'in sözünü ettiği cennet herhalde burası. Hrant çocukların arasında gülümsüyor. Yanına gidiyorum. Bu çocukları görmüştüm ben. Şeyde görmüştüm. Erivan'da diyorum. Niyeyse gülüyoruz. Paris'te başıma gelenleri anlatıyorum. Daha çok gülüyoruz. Öyle neşeliyiz ki 100.000 insan vardı diyemiyorum. Cenazede. Kararıp bitiyor rüya. Gün değişiyor. Sabahlar yeni manşetler atıyor gazetelere. Hrant'ın ölümünün nasıl bir yaranın kabuğunu kaldırdığı o günlerde anlaşılıyor. Manşetler bağırıyor. Hepimiz Türk'üz. Birileri hep bizim aklımızdan geçenleri biliyor sanki. Katillerle hesaplaşmak istediğimizi, hayaletleri avutmak istediğimizi biliyor. Birileri sanki rüyalarımızı bile görüyor ve kendinize gelin diye bağırıyor. Siz Ermeni değilsiniz. Hepimiz Filistinliyiz, hepimiz Iraklıyız. Bunları diyebilirsiniz ama Ermeni, bu bütün hikayeyi bozar. Hikaye bozulursa yalnız ölürsünüz. Böylece Hrant'ın öldürülmesinin hemen ardından başlıyor büyük gösteri. Aşırı milliyetçilik dalgası saman alevi gibi tutuşturuluyor. Güneydoğu'daki savaştan gelen şehit cenazeleriyle daha da büyüyor dalga. Öyle ki aşırı milliyetçi gençler Kürtlerin yaşadıkları mahallelerde binalara bağırıyorlar. İnin aşağıya. Türkiye uzun sürecek bir karanlığa düşüyor. Karanlık Hrant'ın gidişiyle çöküyor. Çünkü tehlike büyük. Çünkü Hrant'ın ayakkabısının altı delikti. İnsanlar gördüler. Kendileri gibi birinin öldürüldüğünü gördüler. Bir Ermeni çocuğun öldürülüşünü bu kez kendi gözleriyle gördüler. Hain Ermeni yalanında bir delik açıldı ayakkabın altındaki delikle. Bu delikten şüphe, suçluluk, öfke ve acı sızmaya başladı insanların içlerine. Bir çatlak aşırı milliyetçi Türklük duvarında. Ya büyürse çatlak? Ya bu ülke artık aşırı milliyetçi sloganlarla yönetilemez hale gelirse, insanlar sorular sormaya başlarsa, Ahrımız hakkında sorular sorulursa? Evet, insanlar sorular sormaya başlamıştı. Küçük sesleriyle küçük sorular, küçük soruların üzeri büyük cümlelerle örtülmeliydi. Bu yüzden işte ertesi sabah, daha ertesi sabahlarda manşetler değişti. Çatlak aşırı milliyetçi sıvayla kapandı. Hrant ise o çok sevdiği toprağın dibine gömüldü. Her şey tıpkı onun söylediği gibi oldu. Evet, bu toprakta gözümüz var ama alıp götürmek için değil, bu toprağın ta dibine gömülmek için. Ağrı artık daha derindi. Ağrı, Türkiye'nin en yüksek dağı. Günler sonra Türk kanalların birinde Hrant'ın Ermeni meselesine yaklaşımını fazla yumuşak bulup eleştiren, Ermeni-Türk ilişkileri konusunda hiç de Hrant gibi düşünmeyen, Paris'te konuştuğum diaspora Ermenilerden birini gördüm. Ermeniler adına yine Hrant'a hiç benzemeyen adamlar konuşuyordu. Bu konuda diasporada Hrant gibi düşünenlere değil, yine başkalarına düşüyordu söz. Anladım ki Hrant öldüğünde nasıl Türkler için bir çatlak açıldıysa, Ermeni meselesinde diaspora için de aynı çatlak Hrant için yürüyen ve ağlayan 100.000 Türk'ü gördüklerinde açılmıştı. Bu çatlak Türkiye için ne kadar tehlikeliyse, diaspora için de o kadar tehlikeliydi. Hrant nasıl sokaktaki insan için hain Ermeni imgesini yerle bir ettiyse, cenazesi de diaspora için korkunç Türk imgesini parçalıyordu. Türkiye nasıl geçmişi konuşmamak için hain Ermeni imgesine ihtiyaç duyuyorsa, diasporada uzaklarda birbirine tutunmak ve kim olduğunu unutmamak için kötü Türklere ihtiyaç duyuyordu. Ve televizyonda Hrant'ın ölümüyle ilgili Ermeniler adına konuşulanlara bakılırsa, çatlak sadece Türkiye tarafından değil, öte yanından da sıvanmaya başlamıştı. 15. ayrımın sonu sayfa 255.